Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve galul hamdulillahi'llezî hedana lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammedin salavat. Birinci lem'ada kaldık. Bakınız, her bir masnuun yüzünde öyle bir sikke vardır ki, ancak her şeyi halk eden Halik'a mahsustur. Ve her bir mahlukun cebhesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki, her şeyi yapan saniyeden mada kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplardan her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olmayan öyle bir tura vardır ki, ancak sultanı ezel ve ebede hastır. Hazine gibi üç cümle. Fesubhanallah. Yani hazine gibi üç cümle. Şimdi içine girince, yani burada neler saklanmış anlayacağız. Tekrar birinci cümleye döndüm. Bakınız, her masnuun, masnu sanatla yapılmış eser. Ben bir masnuyum. Bir kuş, bir kelebek, bir ağaç, güneş, yıldızlar masnu. Her bir masnuun, her bir sanat eserinin yüzünde öyle bir sikke. Sikke, kime ait olduğunun bilinmesi için üzerine konulan, vurulan işaret ve mühür. Her bir sanat eserinin üzerine, bu sanat eseri kimindir? Bunu kim yaptı? Bunun maliki, sahibi kimdir diye bir işaret konulmuş. Bir iz, bir mühür basılmış. İşte öyle bir mühür vardır ki üstadımız, ancak her şeyi halk eden Halik'a, yaratıcıya mahsustur. Her şeyi yaratamayan o mührü vuramaz. Şimdi bir cümle daha okuyayım, beraber kıyas edeceğiz çünkü. İkinci cümlemiz. Ve her mahlukun, mahluk da halk edilmiş, yaratılmış. Her mahlukun cephesinde öyle bir hatem, damga vurulmuştur ki, her şeyi yapan sani, sanatkardan mada başka kimse de hatem bulunmaz. Şimdi birinci ilginç nokta şurası. Ben bu iki cümleyi bu kitapta değil de alelade bir kağıtta görselim derdim ki bu cümleler üstadımıza ait değil derdim. Burada değişiklik yapılmış. Çünkü üstadımız kelimeleri çok böyle dikkatli ve manidar kullanıyor. Peki niye ben bu kanıya vardım? Şimdi bakın birinci cümleye. Masnu'dan bahsediyor değil mi? Masnu'u, yani sanat eserini Cenab-ı Hakk'a isnat ederken Cenab-ı Hakk'ın Halik ismini kullanıyor. Halbuki üstadımız hangi ismi kullanır? Sani ismini kullanır. İkinci cümlede mahluktan bahsediyor. Mahluku Allah'a isnat ederken bu sefer Halik değil, Sani ismini kullanıyor. Yani üstadımız fiilden faile, mef'uldan faile giderken fiil ve faile göre bir isim seçer. Buradaki masnu mef'ul değil mi? Failin yaptığı iş. Masnu'dan saniye, mahluktan Halik'e giden normalde üstadımız. Ama bu arada belki şu anda bizim kavrayamadığımız başka bir hikmet var. Belki ilham böyle geldi. Masnu'dan Halik'e, mahluktan saniye gitmiş üstadımız. Birinci nükte bu. İki, masnu'dan bahsederken yüz ifadesini kullanmış. Mahluktan bahsederken cephe demiş. Cephe de yüz demek. Bunun sebebi tefennün. Belagatta bir sanat bu. Yani dinleyiciyi, okuyucuyu ve muhatabı sıkmamak için aynı manayı ifade eden farklı kelimeler kullanmak. Üstadımız bakın ikide yüz demiyor. İkide yüz demiyor. Şimdi biz birinci cümlede nereye bakacağız? İkide nereye bakacağız? Üçte nereye bakacağız? Bu cümle aynı mıdır? Yoksa ince farkları var mıdır? İnce farklar var tabii. Önce bir cümleye bir bakalım. Her bir masnun yüzünde. O zaman biz üstadımız masnu dediği zaman eşyaya ondaki sanat cihetiyle bakacağız. Mesela bir kuşu alalım. Rengarenk süslenmiş, nakış nakış dokunmuş. Masnu dendiğinde işte biz onun mesela gagasındaki eğime bakıyoruz. Onun gözüne bakıyoruz. Onun kanatlarına bakıyoruz. Onun şekline bakıyoruz. Ona vurulan nakışa, boyaya bakıyoruz. Ya da bir çiçeğe baktığımızda masnu dendiği zaman ondaki sanat cihetiyle bakıyoruz. Onun yaprakları nasıl yaratılmış, nasıl bir şekil verilmiş. Ona renkli efendim bir boya vurulmuş. O yapraklar öyle bir şekilde birleştirilmiş ki hepsi birbirine uyumlu. O zaman masnu cihetiyle ben mesela kendimize insana baktığımızda Allah gözü nasıl sanatlı yaratmış. Burnu, ağzı, ağzın içindeki dili, eli, kolu, kalbi nasıl Rabbimiz sanatlı yaratmış. Mahluk dendiğinde ise ona bakmıyoruz. Mahluk Cenab-ı Hakk'ın halk etmesi. Allah'ın Halik isminin manası şu. Yoktan ölçü ve nizam ile icat etmek. Biz Halik ismine baktığımızda mesela kuşa baktığımız zaman kuşun yumurtadan çıktığı esnaya bakıyoruz. Yoktan yaratılma sahnesi. İnsana baktığımız zaman bir damla sudan oluşa bakıyoruz. Bir çiçeğe baktığımız zaman o çiçeğin böyle tohumu yarıp çıktığı ana, yoktan icat edildiği ana bakıyoruz. Mesela ben birkaç ayet-i kerime işaretledim. Yani Risale-i Nur Kur'an'dan süzülmüş. Kur'an bu cihetlere bakmış mı? Bakın şimdi Nahl suresinden okuyacağım. Önce bir mahlukiyet, halikiyete bakalım. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ Yeri ve göğü hak ile yarattı. Kur'an hep Allah'ın yaratılışından bahsediyor. Sonra hemen devam ediyor. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَ İnsanı da bir damla sudan, nutfeden yarattı. İlk önce semavatın ve arzın yaratılışını önümüze koydu Rabbimiz. Sonra dikkatimizi, fikrimizi insanın yaratılışına çekti. Hemen devam ediyor. Vel en'ame halagaha. En'am. Koyunları, keçileri, develer, sığırları da o Allah yarattı. Bu sefer fikrimizi hayvanata çekti. Hemen devam ediyor. Vel hayle, atı da Allah yarattı. Vel bigal, katırı da Allah yarattı. Vel hamir, merkebi de Allah yarattı. Bak Allah yaratmada hiçbir mahluku dışarıda bırakmıyor. Ve devam ediyor. Ve yahluku ma la ta'lemun. Ve Allah daha bilmediğiniz neler yarattı. Altına bitkilerden bahsediyor. Yağmur damlasından bahsediyor. Mahlukatın renk renk yaratılmasından bahsediyor. Çevirdim. Dağların yaratılması, nehirlerin, ırmakların yaratılması ve hatime şöyle. Efemen yahlugu kemen la yahluk. Yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Cenab-ı Hak şimdi hangi delili sundu? Yarattığı mahlukatı saydı, saydı, saydı. Ve sonra dedi ki, bunları yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan putlarınız, tabiat, sebepler, batın mabutlarınız bir olur mu? Cenab-ı Hak ne yaptı? Semavat ve arzdan başladı. İnsan, hayvanat, merkep, katırlar, ırmaklar, dağlar, her eşyanın yüzündeki yaratılışa ait sikkeyi ve damgayı gösterdi. Hemen devamında vallahu halaka kulle şeyin mimma. Allah her şeyi sudan yarattı mesela. Başka bir ayette feminum men yemşi ala ricleyn. Yaratıklarından bir kısmı iki ayağı üzerinde yürür. Kimisi dört ayağının üzerinde yürür. Kimisi karnı üzerinde yürür. Allah dilediği gibi yaratır. Ve subhanallah. Bak Cenab-ı Hak ne yapıyor? Yaratmanın üzerindeki damgayı gösteriyor. İnsanın yoktan yaratılışı. Semavat ve arzın yoktan yaratılışı. O hayvanların yoktan yaratılışı. Ve subhanallah. Ve sonra diyor ki, efemen yahlugu kemen la yahluku. Hiç yaratan Allah'la yaratamayan sebepler, putlar, tabiat, tesadüf bir olur mu? Demek ki biz yaratılışa baktığımızda yoktan icadı ama nasıl bir icat? Ölçülü ve düzenli bir icadı tefekkür edip o tefekkürden Rabbimize, Halikimize ulaşacağız. Peki sanat ciheti, o da bir ayetle beyan edelim. Ve teral cibal, dağlara bakarsın, tahsebuha camide. Onları cansız, sabit zannedersin. Halbuki feyye temur magasahab. O dağlar diyor Allah, bulutların yürümesi gibi yürür. Devamında ne diyor Allah? Bakın dağları gösterdi bize. Dağların hareketini beyan buyurdu. Sun Allahillezî etgana külle şey. Bu der Allah, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Bakın Allah sanat cihetiyle bahsederken yoktan yaratılmaktan ziyade yaratılmış bir mahlukun bir vasfını beyan ediyor. Sun Allahillezî etgana külle şey. Bu her şeyi yaratan Allah'ın sanatıdır. Şimdi o zaman birinci cümlemiz. Masnu dendiğinde sanata bakacağız. Mahluk dendiğinde yoktan ölçüyle ve nizamla yaratılmasına bakacağız. Masnu'dan üstadımız Haliga, çok yerde Saniye, biz öyle yapabiliriz. Allah'ın Sani ismine, mahluktan Allah'ın Halik ismine ulaşacağız. Peki üçüncü cümlenin bu iki cümleden farkı ne? Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olmayan öyle bir turra vardır ki ancak sultanı ezel ve ebed hastır. Bu üçüncü cümlenin de ilk iki cümleden farkı şu. Birinci cümlede eşyaya sanatı cihetiyle baktık. İkinci cümlede eşyaya yoktan ölçülü ve efendim mizanlı, dengeli yaratılması cihetiyle baktık. Bu cümlede eşyaya, eşyada tecelli eden isim ve sıfatlar cihetiyle bakacağız. Niye? Üstadımız dedi ki öyle bir mektuptur ki. Mektup nedir? İçine yazı yazılmış. Değil mi? İçinde harflerin, kelimelerin olduğu kağıt demek. O zaman şimdi ben bir çiçeğe mektup cihetiyle bakacağım. Demek ki o çiçekte bir şeyler yazılmış. O yazıyı okumalıyım. O çiçek toprağı yarıp çıkmış. Allah'ın Ba'is, Falik ismi onda yazılmış. Çiçek süslenmiş, rengarenk, müzeyyin, süsleyen, mülevvin, boyayan ismi onda yazılmış. Hayatı var, muhyi, besleniyor, mün'im, rezzak, rahman. O çiçeğe eğer o bir gül ise kendini muhafaza etmesi için dikenler takılmış, rahim. Bütün çiçeklere benziyor. Demek bunu kim yapmışsa diğer çiçekleri de o yapmış değil mi? Fert, vahid, ahad. O çiçek terbiye edilmiş bir vazife görüyor. Rab. Üstadımız diyor ki Katr eserinde her mahluk en az 55 dil ile Allah'ı tesbih eder. Yani Allah'ın 55 ismini okutur. Ve bu 55 ismi o da beyan buyurmuş. Demek ki mektup cihetiyle baktığımda karşıma her bir mahluk bir kaside gibi Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını okutuyor. Bakın birinci cümlede üstadımız yüz ifadesini kullanmış. Her masnun yüzünde. İkinci cümlede cebhe demiş yüz manasında. Her mahlukun cebhesinde. Ama üçüncü cümlede her mektubun ahirinde demiş. Niye? Çünkü yani temsilden yola çıktığı için bir mektubu yazdığınızda mektup kime aitti? Damgayı mektubun altına, sayfanın sonuna koyarsınız. Tuğra denilmiş. Tuğra'nın kelime karşılığı padişah imzası demek. Üstadımız her bir eşyayı mektuba benzettiğinde Tuğra, Cenab-ı Hak, Sultan-ı Ezel ve Ebed, şu alemin padişahı olan Cenab-ı Hakk'ın o mahlukattaki izini ve işaretini Tuğra diye beyan buyurmuş. Üç cümle birbirine yakın ama aslında aralarında büyük farklar var. Yani biz alemi tefekkür ederken alemin ve eşyanın neresine bakalım? Hangi cihetten bakalım? Sana da cihetiyle bakıp Allah'ın sani ismini tefekkür edebiliriz. Yaratılışındaki hikmete, düzene, ölçüye bakıp Allah'ın Halik ismini tefekkür edebiliriz. Ya da her bir eşya bir kelebekten tutun ta semanın kandillerine, galaksilere kadar her bir varlık bir mektuptur. Bu cihetten bakıp o mektupta Allah'ın isim ve sıfatlarını tefekkür edebiliriz. Üstadımız bu cümlede çok damgaların, mühürlerin, tuğraların vurulduğundan bahsetmiş ama bu damgaları teker teker saymamış. Zaten okuyacağımız bu Lem'alar isimli eserin her bir lemasında bu damgalar izah edilmiş. Ama biz örnek olsun diye 3-5'ini saysak mesela değil mi? İmkan delili bir damgadır. Hudus delili bir damgadır. Sevki ilahi bir damgadır. Suret vermek bir damgadır. Hayat vermek bir damgadır. Beslemek bir damgadır. Onlardaki hatta her bir azasındaki yüzler hikmet bir damgadır. Onun vücudundaki denge, intizam, alemin bütün kanunlarına uygun bir halde yaratılması. Bunların her birisi bir damgadır. Şimdi üstadımız o damgalardan bir damgayı izah edecek. Demek ki onlarca, yüzlerce damga var, tura var, hatem var, mühür var. Bizler bu lemada bir mührü öğrenecek. İnşallah bugünümüzü eşyada bu mührün tefekkürü ile geçireceğiz. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i icaza bakınız ki, icazın kelime manası aciz bırakan demek. Taklidi mümkün olmayan. Hatta bir parantez bilgisi, yani icazı anlayalım diye, Risale-i Nur'u çok iyi anlayan bir abi anlatmıştı. Dedi ki, camiden çıktım bir gün, baktım cemaatten birisi sıkıştırıyor. Allah'ın varlığıyla ilgili, Peygamber Efendimiz'in mucizeleriyle ilgili. Diyormuş ki, Peygamber Efendimiz mucize göstermedi. Haşa ve kelle, Allah'ta yoktur. Niye namaz kılıyorsun? Yavaş yavaş yanaştım yani Müslümana yardım etmek için. Demiş ki ben yardımcı olayım mı? Demiş ol. Demiş mucize diye bir şey yoktur demiş. Şöyle biraz yürüyelim mi demiş adama. Tamam yürüyelim. Şöyle bir ot gözüme ilişti. Şöyle bir yeşillik görmüşler. Demiş şöyle biraz oturalım. Oturmuşlar. Demiş ki mucize nedir? Önce bana bir tarif et. Demiş ki o adam, kimsenin yapamadığı şeye mucize denir. Demiş ki bizim abimiz, o zaman şu ota bakalım. Bu ot toprağa yarıp çıkmış. İncecik damarları, ipek gibi damarları, sert olan taşı ve toprağı parçalayıp aşağı doğru uzanmış. Bütün insanlar toplansa şu otu yaratabilir mi? Demiş ki yaratamaz. O zaman bu ot senin tarifine göre bir mucizedir. Yaratılamıyor. Taklidi mümkün değil. Demiş be kardeşim sen mucizeye inanmam diyorsun ama bak şu ufacık toprakta bile yüzlerce mucize var. Şimdi kafanı kaldır şu ağaçlara, havada uçan kuşlara, gökyüzünün yıldızlarına bir bak. İnanmam olmaz dedim mucizelerin milyonlarcasını, milyarlarcasını bulacaksın. Bunlar gördükten sonra Peygamber Efendimizin parmaklarından suyun akmasını mı akıldan uzak göreceksin demiş. İşte Risale-i Nur talebesinin muhakematı, muhakemesi ve bilgisi. Şimdi müsaadım döndüm tekrar buraya. İşte şu anda hayatın üzerine vurulan taklidi mümkün olmayan bütün insanlar, bütün sebepler, işte müşriklerin bütün batıl mabutları toplansa aynısını yapamayacağı bir damgadan bahsedeceğiz. Bakınız ki diyor üstadımız, hayat ile her şeyden, hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir. Ve pek çok şeyler dahi bir şeyi vahide, tek bir şeye emri Rabbani ile inkılap eder. Delilimiz bu. Bunu tefekkür edeceğiz. Bir şeyden çok şey meydana gelmesi ve çok şeyden bir şey meydana gelmesi. Üstadım misal de vermiş. Mesela su bir şeyi vahid iken, tek bir şey iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olup icat edilir. Şimdi bir şeyden çok şeyin meydana gelmesi. Birinci misalimiz su. Nutfe değil mi? Biz neden meydana geldik? Bir damla sudan. Bu bir damla sudan ne meydana gelmiş? Göz meydana gelmiş, kulak meydana gelmiş, kalp meydana gelmiş, ciğer meydana gelmiş. Saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok eşyayı Allah neden yaratmış? Bir damla sudan. Misalleri çoğaltsak, ikinci misal, ben dün biraz tefekkür ettim bu cümleyi. Toprak değil mi? Bir avuç toprak. Ondan Allah neler yaratıyor? Gül tohumunu atıyoruz, gül çıkıyor. Elma tohumunu atıyoruz, elma ağacı çıkıyor. Domates ekiyoruz, domates çıkıyor. Hele bir bahçe düşünün. O bahçede birbirinden farklı onlarca çiçek, onlarca bitki, onlarca ağaç neyden çıkıyor? Aynı topraktan. Tek bir eşyadan çıkıyor. Üçüncü misalimiz yumurta. Tek bir eşya değil mi? Ama Allah yumurtadan neyi yaratıyor? Tavus kuşu. Rengarenk. Onlarca azası var. Bakanları kendine aşık ettiren o sanatlı eser Allah neden çıkartıyor? Tek bir yumurtadan çıkartıyor. Dördüncü misal. İncir çekirdeği değil mi mesela? Tek bir eşya. Attık toprağa. Ondan ne çıktı? Kök çıktı, gövde çıktı, onlarca dal çıktı, yüzlerce yaprak çıktı, yüzlerce incir çıktı. Ya bu nereden çıktı? Tek bir incir çekirdeğinden çıktı. Beşinci misalimiz, bir tohum attım ondan gül çıktı, çiçek çıktı. Tek bir tohumdan bir sap çıkıyor, dikenler çıkıyor. Rengarenk boyanmış yapraklar çıkıyor. Hepsi tek bir tohumdan çıkıyor. Başka bir misal. Elementler değil mi? Azot, karbon, hidrojen, oksijen hepsi aynı bunlar. Ama yaratılan bütün eşya neden çıkmış? Onlardan çıkmış. Fesubhanallah. Peki acaba bu delilin özü ne? Yani bir şeyden çok şey yaratılmasını tefekkür ederken Allah'ın kudretini, varlığını, birliğini nasıl böyle süzüp oradan çıkartalım? Mesele şu. Bir şeyden çok şey çıkması. Eşya kendinde olmayan şeyi neticesine veriyor. Suyun kendinde göz yok, kulak yok, kalp yok, ciğer yok. Kendinde olmayan, efendim, sahip olmadığı bir eşyayı neticeye nasıl veriyor? O incir çekirdeğinde dal yok, kök yok, içinde incir yok, incirin boyası yok. Bu eşyalar ondan nasıl çıkıyor? Mesela sorsanız deseniz ki bana 10 lira ver. Elimi cebime atarım. Baktım 10 lira var. Ver. Deseniz ki 100 lira ver. Baktım 100 liram yok. Verebilir miyim? Veremem. Bende olmayan bir şeyi karşımdakine sunamam. Ama biz bakıyoruz elementlerde, çekirdekte, tohumda, yumurtada, toprakta, nutfede olmayan şeyler yaratılan varlıklarda mevcut. İncir çekirdeğinde o inciri koparttığımızda gördüğümüz süt var mı? Yok. Peki bu süt nereden geldi? Bunda olsa diyeceğiz ki bundan geldi. Ama bunda yok. Toprağa bakıyoruz. Toprağın boyama sanatı yok. Boyası da yok. Ama bakın melekşelere, lalelere boyalı. Toprakta kalıp yok. Ama bakın ondan çıkan eşyaya kalıplı. Toprakta olmayan ne kadar özellik varsa topraktan çıkan eşyada o özellikler var. Toprak kendisinde olmayan sıfat ve özellikleri kendinde olmayan cihazları ve uzuvları kendinden çıkan eşyaya takamaz. O zaman bunları takan kim? Üstadımız bu delili sunuyor işte. Bizim gözümüze diyor ki nutfeye bak. Sonra kendine bak. Kendinde olan eşyaları nutfenin içinde bulabiliyorsan de ki tamam seni bu nutfe yaptı. Sen bundan çıktın. Ama yok. Bakın bu delili Allah da dokuyor yani. Allah da buyuruyor. Sizi diyor nutfeden yarattım. Nutfeden yarattım. O nutfeyi efendim muzgaya, alakaya, tavırdan tavıra soktum diyor Rabbimiz. Demek ki kelimemiz bu. Yani sorumuz şu. O eşya-i vahid, tek bir eşya, kendinde olmayan sıfat, özellik, madde ve uzuvları neticesini ondan meydana gelen varlığa nasıl veriyor? Sorumuz bu. İkinci cihette okuyalım. Su örneği verildi. Ve mideye giren, yani çok şeyden bir şey yapmaya örnek ve mideye giren çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halik-i Teala bir cisim icat eder. Değil mi? Su içtik, yemek yedik, havaya teneffüs ettik. Vücudumuza onlarca şey girdi ve bir tek cisim oldu. Bu delili ben düşündüm, acaba akla nasıl yakınlaştırabilirim? Hem kendi fikrime, hem dostlarımın fikrime. Aklıma şöyle bir misal geldi. Yani çok yüksek bir delil bu. Muhteşem bir delil. Bakın ne kadar muhteşem olduğunu anlayın. Üstadımız Cenab-ı Hakk'a ait tuğralara, hatemlere, mühürlere başlarken bu delille başlamış. Önce kuvvetli olanlar ile başlamış çünkü. Demek ki bu delil çok büyük bir delil. Bu delili tefekkür edip anlatılmak isteneni anlamak lazım. Düşündüm. Çok şeyden bir şey yapmakta nasıl bir sanat var yani? Nasıl bir ilginçlik var? Sonra Cenab-ı Hak kalbime şu misali attı. Bakın önünde bir kitap var. Değil mi? Tek bir kitap bu. Tek bir cisim. Şimdi şöyle düşünün. Elinde 100 tane, 200 tane kelime var. Ben bu kelimeleri hop kitaba bırakacağım. Kitabın intizamı bozulmayacak. Her bir kelime ilgili satırını, ilgili sayfasını bulacak. İnsicamı bozmadan kitaptan bir cüz olacak. Ve bunu bir defa yapmıyoruz. Yani bir defa yapmıyoruz. Her gün yüzlerce kelimeyi ben bu kitaba bırakacağım. Hiçbir kelime kitaptaki yerini şaşırmayacak. Sayfasını şaşırmayacak. Satırını bulacak. Satırda kendine ait olan sıraya girecek. Çünkü maazallah eğer bir kelime yolunu şaşırıp farklı bir sayfaya giderse, farklı bir satıra cüz olursa bu kitabın ölümü demek. Böyle bir şey mümkün mü yani? O cansız, şuursuz, hayatsız olan kelimeler kitabın hayatını, intizamını muhafaza etmek için böyle bir hikmetli işi tek başına yapabilecek. Bu mümkün değil. Şimdi o zaman biz kendimize bakalım. Kitap cihetiyle bakalım. Cenab-ı Hak kelime hükmündeki lokmaları, suyu, yediğimiz her şeyi şu kitaba bir cüz yapıyor. Ve bunlardan tek bir cismi icat ediyor. Peki benim birinci sorum şu. Vücuduma giren bu eşya kendi vasıflarını, özelliklerini bırakıp bizim vücudumuzda niçin kalp oluyor, kulak oluyor, göz oluyor? Niçin oluyor? Kendi vasıflarını niçin ve nasıl terk ediyor? İkinci sorum da şu. bunlar yerlerini nasıl buluyor? Mesela işte tırnağa gitmesi gereken bir kelime, bir lokma, bir element göze gitse göz kör olur. Efendim ciğere gitmesi gereken bir lokma, bir element kalbe gitse kalp durur. Bu kadar çok eşya, bakın bu kadar çok eşya. Ve çoklukta şunu göz önüne alın, sırf sayı olarak bakmayın. Yapıları birbirine zıt, muhtelif. Bir araya gelmesi mümkün değil normal şartlarda. Bir araya gelse kaza olur. Hani bir kağıt ile bir kibriti bir araya getsem yangın çıkar. Bütün yapılar birbirine muhtelif olan bu kadar çok eşya bir araya geliyor. Fe subhanallah tek bir cisim oluyor. İnsicama bak. İnsicama bak. Yani yüzlerce binlerce sayfası olan bir kitap 300-500 kelimeyi attığım zaman onların yerini bulması fe subhanallah olmaz canım diyoruz. Ya yani böyle şey olur mu hiç? Rabbimiz bu misalden 100 defa daha mucizeli bir sanatı her gün hayat sahibi mahlukatta bize gösteriyor. Ama gel gör ki fikir gafletten, gözümüz körlükten bu harikulade icraatı görüp de subhanallah diyemiyoruz. Fe subhanallah. Fe subhanallah. O zaman bir daha burasını okuyayım. Mideye giren çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halik-i Teala bir cisim icat eder. Sorumuz neydi? O cisimler, vücuda giren muhtelif yemek ve meyveler kendi özellik ve vasıflarını niçin ve nasıl terk ediyor? İki, vücuttaki kendine ait yeri nasıl buluyor? İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir insan, bir adam bu ciheti düşünürse, bir insan bu ciheti düşünürse, hangi ciheti? Bir şeyden çok şeyin husule gelmesi, çok şeyden de bir cismin vücuda gelmesi. Nasıl bir adam düşünürse, üç şeyi olacak. Bir, kalbi olacak. Kalp ile kastedilen şey ne? İnsaf. Maddi kalp değil bu. İnsaf. İki neyi olacak? Aklı olacak. Akıl ile kastedilen muhakeme. Üç neyi olacak? Şuuru olacak. Şuurun manası şudur kardeşlerim. Kur'an'da benim karşıma çıkmıştır bu. Ve ma yeş'urun ayetinin tefsirinde. Onlar şuur etmezler diyor Allah. Kafirleri anlatırken. Müfessirler demiş ki şuurun manası his ile idrak etmektir. His ile idrak etmek. Cenab-ı Hak وَمَا يَشْعُرُونَ şuur etmezler beyan buyurarak onların hayvan bile olamadığını, hayvandan da aşağı olduğunu beyan buyurmuştur. Çünkü hayvanda şuur vardır. Mesela bir hayvanı ateş tutsanız hissiyle ateşi idrak edip kaçar. Yani o kafirler bırakın insan olmayı hayvan bile değil. Onlar ancak cemadattandır, cansız varlıklardandır, taştır, demirdir bunun gibi. Üçü ne olacak? İnsaf olacak, muhakemesi olacak, bir de en azından şuuru olacak. Yani cansız bir varlık olmayacak. Kalbi yoksa, insafı yoksa, aklı yoksa, muhakemesi yoksa, his ile idrak edebilecek bir şuuru yoksa, hayatın üzerindeki bu mühü gördükten sonra Allah'ın varlığına inanmayabilir. Zaten o inanmakla mükellef de değildir. Değil mi? Hesaba da çekilmez. Ama insansa, kalbi insafı varsa, aklı muhakemesi varsa, şuuru his ile idrak edebilecek bir yeteneği varsa anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. Üstadımız neyle bitirdi en sonu? Üstteki üç cümlede kullandığı halk, halik ismine ve sani ismine atıfla bitirdi. Peki hangi atfı burada kullanmadı? Mektup için kullandığı kudreti neşretti. Yani Allah'ın Kadir ismini kullanmadı. O zaman şöyle bir hatime de olabilir miydi? Ancak her şeyi halk eden halik, her şeyi yapan sani ve her mektubu yazabilen Kadir'e mahsus bir sikkedir, damgadır, tuğradır. Böyle bir hatime de mümkün mü? Mümkün. Sanki üstteki üç cümleyi tek bir cümle toparlayabiliriz. İşte kardeşlerim gördünüz. Yani geçildiği zaman, çabuk okunduğu zaman alelade bir yer gibi, kuvvetsiz bir deli gibi gözüken bir parça içine girildiğinde, kelimelerine teker teker bakıldığında, tabiri caizse her kelime kaldırılıp altındaki hazine alındığında ne kadar kuvvetli bir delil, ne kadar müthiş bir ifade. Dersimizin bitmesine zaman var ancak ikinci lemmaya geçmeyelim. Delil yarıda kalmasın. İnşallah bir sonraki dersimizde ikinci lemmayı tefekkür ederiz. Önemli olan çok okumak değil. Önemli olan okuduğumuzu anlamak, anladığımızı gün içinde çokça tefekkür edip ruhumuza, kalbimize, latifelerimize manevi gıda göndermek. Şimdi bizim bugünkü dersimiz şu. Ve şunu unutmayın. Risaleden istifade edebilmemiz için okuduğumuz her bölümü şu kitabı kapattığımızda kendi kelimelerimiz ile ifade edip özet yapabilecek bir seviyede olmalıyız. Yani şunu yapabilmeliyiz. Birinci lemma. Şu aleme bakıyoruz. Her masnuğun, sanat eserinin üzerine bir damga vurulmuş. Bu damga her şeyi yaratan Halik'e mahsustu. Ve her mahlukun üzerine bir tuğra vurulmuş. O tuğra her şeyi icat eden saniye mahsustu. Ve her bir varlık adeta kudretin bir mektubu olmuş. Her mektubun ahirine bir padişah imzası tuğra vurulmuş. Bütün alemi icat edemeyen o tuğrayı vuramaz. Onlarca, yüzlerce damga var, sikke var, tuğra var, imza var, mühür var. Bizim bugünkü nasibimiz ve tefekkür edeceğimiz damga şu. Rabbimiz tek bir eşyadan birçok eşyayı yaratıyor. Ve muhtelif eşyaları cem edip tek bir eşya yapıyor. Su örneğini verdik. Bir şeyden çok şey yapmaya. Toprak örneğini verdik. Yumurta örneğini verdik. İncir çekirdeğini, bir tohumu, elementleri örnek verdik. Çok şeyden bir şey yapmaya da üstadımız, vücuda giren yemekler, gıdaların tek bir cisim olması örneğini verdi. Sonra biz düşündük. Kitaba giren kelimelerin, kitabın insicamını bozmadan yerlerini bulmasını tefekkür edip oradan hakikate geçtik. Ve sonra sorduk. Bu kelimeler yerlerini nasıl buluyor? Kendi yapılarını değiştirip bulundukları efendim organa nasıl uygun bir cüz haline geliyor. İşte bugünkü vazifemiz bütün bu anlattıklarımızı kafamızı bir çiçeğe, kelebeğe, kuşa çevirdikçe tüküğe tefekkür etmek ve sonra fesubhanallah demek. Allah'ı tesbih ve zikir etmek. Meşgul olacağımız hakikat, akşama kadar bu hakikat Cenab-ı Hak cümlemize bu tefekkür ihsan etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi, tegabbel minna bi hürmetil Fatiha.